Ayrım 5.
Sayfa 56. Sömürgelikten kurtulan GOÜ, 1960'lı yıllardan itibaren Birleşmiş Milletler çerçevesinde ortak hareket etme ve merkez karşısında güç kazanma yoluna girmişlerdi. Ne NATO ne Sovyet bloğu içinde yer alan tarafsız 77 ülkenin başlattığı bu hareket, peşinden diğer bazı GOÜ'yü de sürükleyerek ülke sayısını 100'ün üzerine çıkartmıştı. Hareket içinde yer alan GOÜ, merkezden bir dizi talepte bulunuyor, dönemin iki kutuplu, Batı bloğu ve Sovyet bloğu dünyasında bu talepler merkez tarafından ciddiye alınıyordu. Talepler ulusların egemen eşitliği ve hiçbir ülkenin diğerinin iç işlerine karışmamasından, GOÜ'nün ihraç ettiği ham maddelerin fiyatlarını istikrarlaştırıcı önlemlerin uluslararası düzeyde alınmasına, gelişmiş ülkelerin GSMH'nin belirli bir oranının %1 gibi GOÜ'ye yardım olarak verilmesine, GOÜ'nün bilim ve teknoloji olanaklarından serbestçe yararlanmasına, sanayileşmelerinin desteklenmesine ve daha ötesine kadar uzanıyordu. Birleşmiş Milletler çerçevesinde kurulan UNCTAD, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı çerçevesinde yürütülen bu ortak hareket, 1970'li yılların başında yeni Uluslararası Ekonomik Düzen, YUED diye anıldı. Ortak eylem sonucu GOÜ, epey kazanım sağlayabildi. Örneğin 1970'li yılların başından itibaren merkez ülkelerinin GOÜ'den ithal ettikleri ürünlere verdikleri bazı gümrük tavizleri, genel preferans sistemi, IMF nezdinde sağladıkları çeşitli kredi kolaylıkları, GOÜ'nün kendi aralarında ihraç ham maddeleri için kurmaya çalıştıkları karteller ve bunun gibi bu çabaların ürünüdür. Petrol ihraç eden ülkelerin kartelleşerek OPEC, petrol fiyatlarını artırma ve petrolü bir siyasal silah olarak merkeze karşı kullanmaları da aynı eğilimin bir halkası sayılabilir. 1973 sonundaki ilk petrol fiyatı artışı ise bu eğilimin yükseliş sürecinin doruk noktası oldu. Sadece dünya çapında yol açtığı harcama akımı kaymaları ve bunun merkezde yarattığı ekonomik sorunlar değildi ortaya çıkan şok etkisinin nedeni. Bunun aynı zamanda bir siyasal güç gösterisine dönüşmesi, çevrenin merkeze karşı bir başkaldırışı gibi algılanmasıydı. Birinci petrol şokunun siyasal askeri düzeydeki yenilgiyle çakışması ise durumu merkez açısından vehametini artırıyordu. Fransa'nın pes edip çekilmesinden sonra ABD de Vietnam'da yavaş yavaş pes ediyor, izleyen yılda çekilmeyi kabul ediyordu. Bu aynı zamanda komünizmin bir göç gösterisi oluyordu. Nitekim kamuoyu yoklamaları ABD'yi 1970'li yıllarda sarsan ve etkisi 1990'lı yıllarda hala süren 3 büyük korkuyu, birinci petrol şoku, Vietnam yenilgisi ve Watergate skandalı olarak gösteriyor. 1990'lı yılların buna eklediği dördüncü öğe ise işini kaybetme korkusu. 1960'lı ve 1970'li yıllar sömürge olmaktan kurtulan ülkelerin dünya sahnesine yeni aktörler olarak çıktığı, kendilerini kabul ettirmeye çalıştığı, ortak eylemlerle merkeze başkaldırma yoluna girdiği bir dönem olmuştu. Merkezin çıkarlarını zedelemeleri, gücünü sorgulama yoluna girmeleri, hele Birleşmiş Milletler Kurumu'nun amaçlarına ulaşma aracı gibi kullanmaları, merkez açısından uzun dönemde kabul edilebilir olgular değildi. Yine de ilk tepki Uluslararası İşbirliği Konferansı çerçevesinde ve Alman Sosyal Demokrat Partisi Başkanı W. Brandt'ın öncülüğünde Kuzey-Güney görüşmelerinin başlatılması oldu. Ancak Kuzey tekrar Güney üzerinde egemenliği kurabilmek için eline geçen fırsatı da kullanacaktı. Bu fırsat petrol krizini izleyen yıllarda Güney ülkeleri arasında bir bölümünün, bu arada Türkiye'nin de hesapsız borçlanmasıyla ele geçirildi. 1980'li ve 1990'lı yıllarda merkez çevre ilişkileri dış borç sorunuyla çok yakından ilişkili olarak gelişti. Önümüzdeki yıllarda bu sorun çevre üzerinde Damokles'in kılıcı gibi sallanmaya devam edecek. 1990'lı yıllar dünyasında merkez çevre ilişkileri 1960'lı ve 1970'li yıllardaki göreli demokratik havasını kaybetti. Karşılıklı diyalog yerini daha çok uluslararası kredi kurumları yoluyla çevreye kabul ettirilen merkez taleplerine bıraktı. IMF ve Dünya Bankası'nın serbest piyasa ekonomisi özelleştirme biçiminde uygulattığı reformlar bunun bir sonucu. Çevre merkezin ekonomi alanındaki etkileme, değişim ve düzenleme gücüne tabi. Çünkü bunların öğelerini kendisi genellikle yaratamıyor. Yaratsa da etkin biçimde pazarlayıp dışındaki dünyayı kabul ettiremiyor. Yeni teknolojiyi merkezden alıyor, en ileri sanayileşme düzeyinde olanı bunu kendi koşullarına uyarlayabiliyor. Diğerlerinin bir kısmı bunu da yapamıyor ya da Afrika'daki birçok ülke gibi alamıyor. Değişimin dışında kalıyor. Finans kaynakları açısından Uzak Doğu'da Tayvan, Çin, Singapur, Malezya gibi sık sık cari işlemler bilançosu fazlası veren birkaç ülke dışında ezici çoğunluğu merkeze muhtaç durumda. Bunların en düşük gelirli 47 ülkesinden 27'si ağır derecede dış borçlu, 11'i orta derecede dış borçlu konumunda. 56 orta gelirli ülkeden 15'i birinci, 17'si ikinci borç sınıfında bulunuyor. Kalan 44 ülkesi hafif derecede dış borçlu sınıfında. Yani 100 kadar düşük ve orta gelirli ülkenin neredeyse yarısı, 42'si ağır, 28'i orta, kalanı hafif dış borçlu sayılıyor. Başka bir deyişle 3'te 2'den çoğunun ağır ya da orta derecede dış borç sorunu var. Dünya Bankası 1990. Çevre sadece finans ve teknoloji açısından merkeze bağlı olmakla kalmıyor. Bunların düşünce dünyaları çoğunlukla merkeze bağlı. Bir kısmının çok düşük gelişme düzeyi, bir kısmının kökten dinci İslami rejimlerin yürürlükte olduğu ülkeler, ideoloji nedeniyle merkezden bağımsız kalabildiği bir gerçek. Ama yine de markalar, tüketim kalıpları buralara bile giriyor. Yeter ki satın alma gücü elverişli olsun. Merkezin dolaysız yatırımlarını yapan ÇUŞ, bunları karlı olabilecek her alana taşırken, çevreden merkezde böyle bir akım yok denecek derecede az. Brezilya ile Meksika'nın TV için pembe dizileri ya da Latin Amerika'nın Nobel ödüllü yazarları dışında kültürel öğeleriyle küreselleşebilen pek azı var. En önemlisi olanlar da sadece merkezin kalıplarıyla farklı bir dünyayı anlatabiliyor. Kültürel öğelerden küreselleşmeyi en kolay başarabilenler galiba mutfak kültürüne ilişkin olanlar. Türkiye'nin döner kebabından Çin'in böcekli, Meksika'nın acı baharatlı yemeklerine uzanan bir zincir, mutfak kültürünü dünyanın dört bir yanına taşıyabiliyor. Ancak ekonomide üstün başarılı Uzak Doğu'nun kültürel öğelerini, daha çok Japonya'nın merkezin etken bir üyesine dönüşmesi sonucu başta ABD olmak üzere merkeze taşıyabildiği bir gerçek. Merkez Hristiyanlığı Batı uygarlığının Greco-Roman kültürüyle birlikte temel öğelerinden biri sayarken, son yıllarda Budizmin iyice moda olduğu, Hollywood'un bunda öncülük yaptığı görülüyor. Bu tablo çevrenin ancak ekonomide Uzak Doğu gibi üstün başarı kazanması halinde merkezin düşünce dünyasında da etkili olabileceğini, aksi halde salt alıcı olup edilgen konumda kalmaya mahkum olduğunun iyi bir kanıtı. Bu da küreselleşmenin tek yönlü, merkezden çevreye bir akım olması, tek boyutlu bir dünyanın oluşması demek. Ekonomik planda ise çevrenin kendi kültür öğelerini oluşturan malları ve hizmetleri merkezde satamadığı gibi bunları merkezden alıcısı durumunda kalması demek. Eğer Fransa ABD'nin sinema, sanayi ve TV filmlerine kota koyuyorsa, Avrupa ülkelerinin film sanayilerini mali destekle ayakta tutacak önlemler alıyorsa, bir nedeni Avrupa kültürünü, bir nedeni binlerce kişinin istihdam edildiği bir sanayiyi korumak. Aynı durum teknoloji için de geçerli. Çevre teknolojiyi sürekli merkezden almak durumunda kaldığında yeni teknolojiye ilişkin sermaye donanımını, ara malları da merkezden almak durumunda kalıyor. Buna ilişkin gelir ve istihdam artışı da merkezde kayıyor. Çevre dünya çapında etkenliği olan kurumlar açısından da güçlü değil 1990'lı yıllar dünyasında. Kendi arasında örgütlenemediği, ortak çıkar noktaları bulamadığı için tekil ülke düzeyinde sesini duyuramıyor. Durumu halka açık anonim şirketlerde genel kurulla yönetim kurullarının karar alma ve kararları yürütmedeki etkenlik farkına benzetmek mümkün. Nasıl çok sayıdaki genel kurul üyesi aralarında birleşemediği sürece yönetim kuruluna etki yapamıyorsa aynı olgu küresel çaplı kurumlarda geçerli. 1960'lı 70'li yıllar etkenlik bile bugün artık yok. Bununla birlikte bazı başarılı sayılabilecek birleşmeler de yok değil. Güneydoğu Asya'da 7 ülkeden oluşan ve 1968'den bu yana yaşadığı gibi 1990'lı yıllarda ekonomik bütünleşme kararı alan ASEAN, Latin Amerika'da lafta kalan NAFTA'dan sonra 4 ülkenin Brezilya, Arjantin, Uruguay, Paraguay paralarında gümrük birliği kurma kararı ile gerçekleştirdiği Mercosur bunların en dikkat çekenleri. Rusya'nın bazı eski Sovyet Cumhuriyetleri ve Kazakistan'ın Orta Asya Cumhuriyetleri ile kurmaya giriştiği birliklerin ise ne olacağı henüz belirsiz. Çevrenin küresel güç sağlama açısından ön planda yer tutan bu eylerde güçsüzlüğü yanında kendi toplum yapısından doğan sorunları da var. Bunların başına nüfus artışının hızı geliyor. Aralarında bu noktada da ciddi farklar bulunuyor. En gelişmişleri olan Uzak Doğulular nüfus artış hızını 1980 sonrası dönemde yarı yarıya düşürmeyi başardı. Yılda %2'den %1'e. Buna karşılık Afrika'da yıllık nüfus artışı %3'lerde seyrediyor. Diğerleri ise bu iki ucun arasında yer alıyor. Hızla sanayileşemeyen ve buna koşut kentleşemeyen, kadınları düzenli iş yaşamı biçimlerini sokamayan çevre ülkeleri nüfus artış hızını düşüremiyor. Nüfus artışını yüksek düzeylerde seyretmeyi sürdürmesi ise bir dizi ekonomik ve toplumsal sorunun gerisindeki temel neden. İşsizlik oranı özellikle genç nüfusta yüksek oluyor. Gençler geleceği iş hayatında beceri kazanma yoluyla hazırlanamıyor. Sermaye yoğun yeni teknolojilerin uygulanmasıyla geçirebilecek daha yüksek teknoloji düzeyi, düşük ücret yüksek sermaye maliyeti nedeniyle karlı olamıyor. Tüketim düzeyi göreli yüksek, tasarruf düzeyi göreli düşük kaldığı için ekonominin büyüme kaynakları kısıtlı kalıyor. Yatırımların finansmanı için dış borç ihtiyacı büyüyor. Altyapı, eğitim, sağlık hizmetleri dahil yetmediği için kaynakların büyük bölümü aynı altyapının sürdürülmesine ayrılıyor. Yeni veya kişi başına hizmeti artıracak yatırım olanağı neredeyse kalmıyor. Emek verimini artırmak yerine düşük ücretli işçi sayısını artırmak daha karlı olduğu için kişi başına gelir artırılamıyor. Derken kentler megalaşıyor, işsiz kitleler toplumsal siyasal sorunların kaynağı oluyor. Doğanın tahribi önlenemiyor ve bunun gibi. Tabii Avrupa'da ve Japonya'da olduğu gibi nüfus artışının sıfır olmasını da yarattığı ciddi sorunlar var. Yaşlanan nüfusun bakımı ve bunun yüksek maliyeti, iş talebin artma dinamiğinin kalmaması, başta eğitim kurumları pek çok kurumun ve çalışanlarının işsiz kalması, kol gücü sağlayacak mavi yakalı işçi bulmanın güçleşmesi ve ücretinin artışı ve bunun gibi. Merkez bu sonuncuyu teknoloji devrimiyle fazlasıyla aştı. İkinciyi dış piyasaları kendini açarak telafi etmeye çalışıyor. Diğerlerini çözüm bulmaya da kaynakları yetiyor. Ama çevre nüfus artışından kaynaklanan sorunları aşamıyor. Bunu denetime alamıyor. Nüfus fazlası, işsizlik, düşük gelir gibi etkenlerin genç nüfusu çevreden dışarı merkeze doğru itmesi, merkezde kol gücü boşluğunu düşük ücretlerle doldurup maliyetleri düşürmesi olağan bir piyasa ekonomisi süreci sayılmalı. Ne var ki merkez halkı buna karşı var olan göçmen nüfusa yenilerinin eklenmesini önlemek için başta Batı Avrupa merkez hükümetleri giderek sıkılaşan önlemleri 1990'lı yıllarda gündeme getirmekti. Bu da çevre ile merkez ve özellikle Batı Avrupa ile Afrika, Orta Doğu ülkeleri arasında bir sürtüşme kaynağı oluyor. Çevre iç sürtüşmelerden de kurtulamıyor. Orta Avrupa'dan, eski Yugoslavya toprakları, Orta Asya'ya, Güney Asya'dan Afrika'ya ve Kafkasya'ya uzanan bir alan dinsel, etnik ve siyasal kaynaklı ayaklanmalar, iç savaşlarla boğuşmakta. Sık sık komşularla savaş da gündemde. Uyuşturucu kaçakçılığı çevreden merkeze en canlı ticaret konumunda. Bir tahmine göre piyasa değeri yılda 500 milyar dolara varmakta. Kuzey silah satışlarıyla ölüm tacirliği yaparken güneyde uyuşturucuyla aynı kervana katılmakta. Uyuşturucudan kaynaklanan kara para ise artık küresel mali piyasaların önemli bir öğesi. Kısacası çevre sadece merkeze tek yönlü bağımlı değil. Aynı zamanda kendi içinde de çok sorunlu. Bu sorunları aşmanın yolu olarak da karşısında merkez sermayesine kapılarını ardına kadar açma baskısı var. 4. Ekonomik yapı ve yeni düzen. Yeni ekonomik düzenin ABD öncülüğünde uygulamaya sokulduğu dünya ekonomisi. İşte bu bölümde incelendiği gibi birbirinden derin farklarla ayrılmış bütünlerden oluşmakta. Bir yanda her alanda gücü tartışılmaz merkez var, bir yanda sorunlarla yüklü bir çevre. Ne var ki merkezde özellikle Berlin duvarının yıkılmasıyla birlikte kendi içinde çok çekişmeli olmuş. Çevre ise yekpare bir bütün olmaktan giderek uzaklaşmış, ileri fırlayanlar ve geri kalanlar dolayısıyla. ABD'nin incelenecek nedenlerle dayattığı yeni ekonomik düzen işte böyle bir yapı çerçevesinde uygulanmakta. Güreş minderine çıkanların eşit kiloda olması sporun kuralıdır. Ama dünya ekonomisinde şartlar spordakine uymuyor. Arenada güreşe soyulanların kiloları, formları birbirini hiç tutmuyor. Yeni ekonomik düzenin en büyük çelişkisi de bu. İkinci bölüm. Kriz, yeni ekonomik düzenin doğuşu ve gelişimi. Yeni ekonomik düzen 1970'li yılların sonu ve 1980'li yılların başında ABD'de muhafazakarların piyasa ekonomisini kamu müdahalelerinden arındırma eylemiyle başladı. Reaganomics, Başkan Reagan dönemini tanımlayan ve daha serbestleştirilmiş bir dünya ekonomisini yaratmak amacına dönük politikalar demetini oluşturan bu yeni ekonominin ilk adı oldu. Batı Avrupa'ya İngiltere'de Başbakan Demir Lady Margaret Thatcher'ın politikaları yoluyla girdi. Aynı dönemde bir dizi GOÜ'nün borç ödeyemez duruma düşmesi, bunların uluslararası kredi kurumları IMF ve Dünya Bankası aracılığıyla merkezin hedeflediği politikalara sokulmasını sağladı. Serbestleşme rüzgarı 1980'li yılların ortasında Gorbaçov SSCB'de iktidara geldiğinde Doğu bloğuna geçti. 1980'li yılların sonunda bu rüzgar fırtınaya dönüştü. Blok parçalanmakta kalmadı. Bir yandan komünist rejimler yerini demokrasi, serbest piyasa ekonomisi hedeflerine ve yaygın krize bırakırken bir yandan SSCB dağıldı. Bu ülkelerin politik ve ekonomik düzenlerinin altüst olduğu 1990'lı yıllarda koşulsuz serbest piyasa ekonomisi yanlısı ABD'li tanışmanlar aynı düzeni bunlara kabul ettirmede etken oldu. Birkaçı ağır dış borçlu bu ülkelerin merkezin kredi kurumlarından borçlanabilmek için başka çareleri de yoktu zaten. Çin Mao'dan sonra 1979 ekonomisinin kültür devriminin yıkıcı etkilerinden çıkarabilmek için yeni arayışlara girmiş, Asya ve ABD'deki yaygın diasporasının desteğiyle 1980'li yıllarda girişimcilerinin rolünü bölgesel piyasalarında serbestliği artırmaya başlamıştı. Böylece 10 yıl gibi kısa bir sürede serbestleşme küreselleşme akımı dünyanın küçümsenemeyecek kadar geniş bir alanına yayılmış bulunuyordu. Bunların dışında kalan ülkelerin bir kısmı ise sürüden ayrılmama, dışlanma tehlikesine düşmeme gibi endişelerle aynı yolu izledi. Bu bölümde serbestleşme küreselleşme hareketinin merkezde başlatılmasının nedenlerini, gelişimini ve getirdiklerinin neler olduğunu inceleyeceğiz. Ancak önce kısaca tasfiye edilen eski düzen nasıldı konusuna değineceğiz. 1. Eski dünya ekonomik düzeni ve yıkılışı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan 1970'li yılların başına kadar dünya ekonomisinin çizgisi, savaş sonrası koşullarının kurumlaşmalarının ve soğuk savaşın kamplaşmasının etkisinde oluştu. 1970'li yıllar bir geçiş dönemini simgeledi. Eski düzen yeni düzenden çok farklıydı. Dünya başlıca iki ideolojik kampa bölünmüştü. Bu ikisinin arasında yer alan tarafsızlar düzeni etkilemeyecek kadar zayıf ülkelerdi. Ama bir kişilik taşıdıkları yadsınamazdı. Ekonomik düzeni temelde bu kamplaşma belirliyordu. Bir kere kampların kendi düzenleri vardı. Bir kamp ABD'nin öncülüğünde serbest piyasa ekonomisine, diğeri SSCB'nin güdümünde merkezi planlamaya bağlıydı. Birinde serbest piyasa ekonomisi bir takım ciddi kısıtlamalarla ve sosyal boyut eklenerek uygulandığı gibi, ötekinde de merkezi planlama dışında bir kesimin geliştirilmesine çalışılıyordu. İkincisi her kamp, kendi etki alanını genişletmek için dönemin az gelişmiş ülkelerine tavizler veriyor, bunları kendi çevresine çekmeye çalışıyordu. Ayrıca emeğe, doğal ham maddelere ve gıda maddelerine gereksinim kamplar açısından stratejik öneme ekleniyor ve bu ülkelere gelişmeler için fırsat yaratılıyordu. Üçüncüsü, ideolojik kamplaşma yanında ırk, renk, din, kültür gibi öğeler önemsiz sayıldığı için kamplaşmada bunlar geri plana itilmişti. Irkçılığın İkinci Dünya Savaşı'nda yol açtığı yıkım ise henüz anılarda yaşıyordu. Dördüncüsü, dünya ekonomisi bir hiyerarşik sıralama içinde göreli iyi işliyordu. ABD sömürge imparatorluklarının dağılmasına önderlik yapmış, bunların her birinin kendi işlerinde kurduğu tavizli ticaret ve parasal birlik ortadan kalkmıştı. GATT çerçevesinde eşit koşullarda serbest ticarete doğru adım adım gidilmesi hedefleniyordu. Batı Avrupa'da savaşın yıkıntısını yaşayan 6 ülkenin kurdukları gümrük birliği ve diğerlerinin aralarındaki serbest ticaret bölgesi Doğu bloğu karşısında bir güç birliği sayılmaktaydı. Dünyada her ülke az çok gelişiyor, açlık ve fakirlik azalıyordu. Finansal piyasaların denetimli olması hükümetlere ekonomi politikalarında güçlü uygulama olanağı verdi. Döviz fiyatları ve faiz hadleri göreli istikrarını korudu. Enflasyon hızları hemen her yerde düşük düzeylerde kaldı. Reel faiz hadlerinin göreli düşüklüğü yatırımları her ülkede canlı tuttu. Fakir güneyden zengin kuzeye doğru işçi hareketleri ve ters yöndeki dolaysız yatırımlar her iki kesime de yarar sağladı. Çoğunu resmi kredilerden oluşan dış yardımlar çerçevesi az gelişmiş ülkelerin gelişmesine önemli katkı oldu. Her yerde üretim kesimi, finans kesimine ve rant ekonomisine öncelik taşıdı. Finans piyasalarının istikrarı üretimin düzenli artışına katkı yaptı. Kaynaklar ikinciden çok birinciye yöneldi. Dış borçlar gelişmekte olan ülkelerde düşük düzeylerde kaldı. Tekil krizler dışında ne alan ne de veren için büyük sorun yarattı. Beşincisi refah kaynaklarındaki artış bir yandan gelişmekte olan ülkelerle sanayileşmiş ülkeler arasındaki farkın azalacağı umudunu yaratırken öte yandan her ülke kendi içinde gelir farklarının azaltılması çabasına girdi. Batı kampında sosyal devlet anlayışı yayılmaya, diğerleri de hedef olmaya başladı. Zaten karşıt bloğun varlığı, içerideki sosyal hareketleri kısıtlamak için bunu gerektiriyordu. Komünizm tehdidi, piyasanın sosyalleşmesini ve insan boyutunu içermesini zorluyordu. 1960'lı yılları ve 1973'e kadar geçen dönemin merkez açısından ne kadar olumlu bir tablo sergilediği tablo 2'den izlenebilir. Gerek AT, parantez içinde -12, gerek ABD gerekse Japonya yüksek GSYİH artış hızı sırasıyla yılda %4.8, %3.8 ve %10.5, çok düşük işsizlik oranları sırasıyla %2.3, %4.2 ve %1.2 ve ihmal edilir düzeyde enflasyon sırasıyla %4.4, %3 ve %5.4 oranlarıyla bu dönemi çok parlak bir başarı çizgisinde tamamladı. Dönemin yarattığı iyimserlik öyle güçlüydü ki artık depresyonların Keynesçi ekonomi politikaları sayesinde kapitalizme yöneltilen en önemli bir eleştirinin işsizliğin ve konjonktür dalgalarının tarihe karıştığına inanıldı. Yaratılan olumlu şartların süreceği kanısı yayıldı. Bu güvenle büyüme hızının yüksekliği sayesinde genişleyen pazar olanaklarıyla merkez kendi içinde fazla sürtüşmeye düşmeden yaşadı ve GOÜ içinde çok hoşgörülü davranabildi. Ne birincilerin ne ikincilerin korumacı politikaları ne de kurdukları bölgesel birlikler fazla eleştiri ya da yaptırım konusu oldu. Tabii Sovyet bloğu karşısında Batı bloğunun bütünlüğünü koruması da bunu gerektiriyordu. 1970'li yılların başında dünya pazarlarında paralar, altın ve ham maddeler üzerinde büyük spekülasyonlarla başlayan sarsıntı, Bretton Woods para sisteminin çökmesiyle doların altın döviz standardından ayrılması sürdü. Ağustos 1971. OPEC'nin petrol fiyatını 1973 sonunda patlatması ve ABD'nin Vietnam'daki yenilgisi bu dönemin doruk noktasıdır. 1974'ten itibaren bütün göstergelerin olumsuzlaştığı görülüyordu. Üstelik bu olumsuzluk uzun süreli gibiydi. GOÜ, uluslararası bankalardan denetimsiz borçlanmaya teşvik ederek petrol fiyatındaki patlamanın yarattığı pazar daralmasını aşma politikasının ise yeni rizikolara yol açacağı 1978'de başlayan borç krizleriyle anlaşıldı. Türkiye dahil bir dizi ülke borç faizlerini ödeyemez duruma düştü. 1979-80'de ise petrol fiyatında yeniden yüksek oranlı bir artışı OPEC patlatınca bu kez 1982'de Latin Amerika'nın dış borcu çok yüksek ülkelerinin borç faizlerini ödeyemez duruma düşmesi izledi. 1970'li yıllarda bu istikrarsızlık sürerken merkezin iç çatışmaları şiddetlendiği gibi bunalımdan etkilenme oranı ve süresi de çok farklı oldu. Ayrıca dünya finans sisteminin yaşayabilirliğini tehdit eden ağır borçlu GOÜ'nün denetime alınması gerekiyordu. İşte yeni ekonomik düzen tanımıyla 1970'li yılların sonu 1980'li yılların başı arasında tam serbest piyasa ekonomisi, küreselleşme hedefleri de sermayenin kar haddinin şiddetle düştüğü, bakınız tablo 10 ve ABD ile diğer ülkeler arasında çekişmelerin arttığı bu sırada gündeme getirildi. Dönem ABD'de Başkan Reagan'ın, İngiltere'de Başbakan Margaret Thatcher'ın, Türkiye'de askeri rejimle birlikte Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'ın iktidara geldikleri yıllardır. 2. Yeni ekonomik düzen 1. Dünden yeni düzene. İkinci Dünya Savaşı sonrasında hem merkezde hem çevrede devletin ekonomiye müdahalesi ve düzenlemeleri olağan sayılıyordu. Birinci de makroekonomi politikaları kamu harcamalarını iyice genişletmişti. Bunun gerisinde Keynesçi İktisat Okulu'nun savları yatıyordu. Çevrede ise Kalkınma İktisadi Okulu kuramlarından yola çıkılarak neredeyse her tür müdahale kabul edilir olmuştu. Ayrıca sosyal devlet anlayışı komünist rejim karşısında bir subap sayılıyordu.